Sayfa 223. 19 Nisan, Doktor Yalom. Garip, vodvil tarzı bir seans. Çok tuhaf, çok şaşırtıcı. Ginny geldi ve oldukça coşkulu bir şekilde bana yazdığı bir taşlamayı okumak istediğini söyledi. Sonra bana hafta içinde yazdığı son seansa ait bir şakayı okudu. Kesinlikle insanı kahkahalara boğan bir şeydi. O okurken ben kahkahalar içinde kalmıştım. Ama benimle ilgili cinsel duygulara, beni memnun etme ihtiyacına, ondan öğrenmemi sağlama ihtiyacına yönelik atıflarla doluydu. Seansın geri kalanındaki analizde bize yardımcı olması için bunu kullanmamın doğru olup olmayacağını sordum. Bunu oldukça sersemletici, kaçamaklı bir şekilde karşıladı. Sersemletici sözcüğünü birçok kez kullandık ve gerçekten sersemletici, hızlı bir yapısı vardı seansın. Bir ara benim için geriye doğru parende atmak ya da basamda step dance yapmak istediğini söyledi. Onu hiç bu kadar neşeli görmemiştim. Aslında birçok iyi şey olmuştu hayatında. Yarım gün çalışacağı bir iş bulmuştu. Önümüzdeki 4 ay için geçerli olan yüksek maaşlı bir araştırma işiydi bu ve çocuklarla çalışacaktı. Bir kliniğe gitmiş, baştan aşağı kontrolden geçmiş ve iyi bir sonuç almıştı. Yüzündeki şişliğin bir önemi yoktu. Rahatça yazı yazıyordu ve genel olarak işler yolunda gidiyordu. Ancak karanlık bir taraf da vardı. Carl gitgide daha stresli bir hal alıyordu. Ginny'den kendini çekiyor, ağlama krizlerine giriyor ve kimseyle konuşmak istemediği ümitsizlik duygusuna kapılıyordu. Yavaş yavaş terapiye girme olasılığını araştırmaya başlamıştı. Diğer taraftan anne babası da kötü durumdaydı. Çünkü kız kardeşinin ciddi bir hastalığı tekrarlamıştı. Yani neşe ve sevinç hali saf değildi. İçimden bir ses, suçlu olmalıyım şeklindeki yüzeysel duyguları kabul etmesine rağmen kendisi en üstteyken diğerlerinin acı çekmesinden hoşlandığını söylüyordu. Bir ara kendisini bir su böceğine benzetti. Kendisi suyun yüzeyinde kolayca hareket ederken Carl ve ailesi suya yarı yarıya batmış ve boyaları sıyrılan teneke kutular, hatta belki de suyun altında yüzen kirlilikten etkilenmiş balıklar gibiydiler. Bu onun neler olduğunu açıkça gördüğüm anlardan biriydi. Ama herhangi bir yorumda bulunmamayı tercih ettim. Suçluluk duygularını kolayca harekete geçirebileceğimi ve depresyon felaketini başlatabileceğimi hissettim. Başkaları kötü durumdayken kendini iyi hissetmek çok fazla insani bir duyguydu. O ve Carl'ın tahterevallide olduklarını ve aynı zamanda ikisinin de kendisini yukarıda hissetmesinin mümkün olmadığını düşünüyordum. Carl, Ginny ile hala tartışıyor ve ona takılıyordu. Ama artık Ginny bu eleştirileri ciddiye alma ihtiyacını duymuyordu. Bir bakıma çok uzun süredir istediği bir şey almıştı. Carl'ın depresyonu kendisini terk etmeyeceğinin garantisiydi. Mutluluğu taşıyordu. İşten eve gelince radyoyu açıyor, kendini hayat dolu hissediyor, arkadaşlarını görüyor ve bir sürü komik mektup yazıyordu. Onu bir düşüşün beklediğinden ve bu görüşmeden sonra depresyona gireceğinden korkuyorum. Ama bence uzun vadede yükseliş eğiliminde. Seansta ne yapmam gerektiğine karar vermekte zorlandım. Neşesini analiz etmek çözülmesiyle sonuçlanırdı. Taşlamada açığa çıkan, bana karşı olan bazı cinsel duygularını keşfetmeye çalıştım. İşe yaramadı. Bunların sadece fantaziler olduğunu, yazmaya başladığında kendini serbest bıraktığını ve yazdıklarının bir anlamı olmadığını söyleyerek kaçtı. Yazıyı sadece duygularını ve kendisini küçültmek için yazmıştı. Sonra benimle ilgili gerçekten hoş fantazileri olduğunu söyledi. Eğer benimle sosyal anlamda görüşüyor olsaydı, kolunu bana dolayarak ve kendini bana yakın hissederek yürümek isterdi. Yine Carl hakkında ve ona yardım edebilmek için ne yapabileceği konusunda konuştuk. Yumuşak bir şekilde bunun Carl'a yardımcı olabileceği bir zaman olduğunu fark etmesini sağlamaya çalıştım. Belki Carl'a karşı bazı olumsuz duygularını göstermek dahil, daha açık ve doğrudan olmak ona gerçek ilgiyi göstermenin bir yolu olabilirdi. Uyuşturucu bağımlıları için düzenlenen grup toplantılarını, en kötü saldırıların dayanıklı sevgi olarak kabul edildiği Sinanon oyununu düşünüyorum. Bunu anlayabiliyordu. Çünkü arkadaşlarından biri kocasına aynı bu şekilde davranıyordu. Hatta cinsel olarak bile işler onun adına biraz daha yolunda gitmeye başlamıştı. Çünkü kısa bir süre önce bir sabah Carl'a neredeyse orgazma ulaştığını, eğer Carl kendisine biraz daha dokunsaydı orgazmı yakalayabileceğini söyleyebilmişti. Carl da doğal bir tavırla "Senin zihnini okuyamam, neden bana söylemedin?" diyerek karşılık vermişti. Zor olan ilk adımı attığının altını çizmeye çalıştım. Artık gelecekte ihtiyacı olan şeyi Carl'a daha kolay söyleyebilirdi. Hatta daha da iyisi elini yönlendirerek istediği yere koyabilirdi. Bu konuda konuşmanın uğursuzluk getireceğini düşündüğü için bu konuyu benimle konuşmuyordu. Bu yüzden ben de konuyu öylece bıraktım. Seansın sonuna doğru kendimi huzursuz hissediyor ama ona yardımı olacak ne yöne doğru gideceğimi bilmiyordum. Karmaşık duygular içindeydim. Onu daha mutlu, daha iyi görmek hoşuma gidiyordu ve üstelik bunların çoğunun sağlam temellere dayandığını hissediyordum. Ama tüm bunların çok kolayca yıkılabileceği gibi huzursuzluk verici bir duygu taşıyordum. Çünkü diğerlerinin talihsizliğine dayanan iyi duygular çabuk kaybolurdu. Göreceğiz. Cinninin taşlaması. Uyumsuz. Seansın bir taşlamasını yazmayı düşündüm. Bu hakkında kafanızı şişirdiğim hayal edilmiş benliğim olacaktı. Fıkır fıkır sarışın kadın soluk soluğa ve konuşmak için sabırsızlanarak sunulmaya hazır bir kahve gibi her yerinden sözcükler taşarak gelir. Doktor macerayı bekleyerek derin bir nefes alır. Gözlerinde şeytani bir bakış vardır. Kız doktora yüzündeki şişliği gösterir. Şişlik çok küçük olduğu için doktor dokunmak üzere yanına gelir. Kızın yüzüne, sonra boynuna ve saçına dokunur. Kız şaha kalkar, sırtı yay gibi gerilir, korkunç bir çığlıkla nasıl hayatının ikinci olgunluk devresinde olduğunu anlatır, kokteyl barlarındaki mutlu saatlerde doktorla birbirlerini okşamalarına dair birçok fantazisinden söz eder. Doktor sorular ve yorumlarla araya girmek ister ama kız ağzından baklayı çıkarmaya kararlıdır. Seans boyunca aşk ve ölüm aklına geldikçe kızın yüzü kadınsı kırmızılıktan, Elizabeth Arden, ölümcül beyaza doğru değişir. Sonunda erkek arkadaşının ne kadar sevecen hale geldiğini, nasıl kendisiyle birlikte bir masaj salonu açmak istediğini, vergi indirimi için ve kendisinin bunların nasıl hiç hak etmediğini söyledikten sonra gözyaşlarıyla çöker. Doktor, onun geçen haftadan bile daha canlı göründüğünü söyler. Kız ona terapi raporunu verir. 5 sayfa tek aralıklı. Her hareket, ağlama, düşünce, rüya kaydedilmiş. Kız yüzlerce yüz bakımından daha güçlü bir şekilde dışarı çıktığında kendini rahatlamış ve genç hissetmektedir. Tek bir hareketle bütün ev işlerini bitirebilecektir. Bu hafta mutfak zeminine hapsolmayacak ve masası Saint Vincent de Poise gibi karışık olmayacaktır. Bütün sessizliği saf olacaktı. Dünyada ilerleyecekti. Doktor onu kucaklayıp kapıya götürür. Evde bekleyen Rostos'una gitmek ister ama cesaret edemez. Yazacak çok şey var. Hafızası ateşlenmiştir. Kızdan çok fazla şey öğrenmiştir. Kız Stanford'un mezarını geçerken bahar güneşi her ağaçtan ona yansımaktadır. Kaktüse ve palmiyeye dokunduğunda bunu tek tek hisseder. Greyhound otobüsündeyken güçlü yüzlü otobüse seyahat eden bütün üçüncü dünya insanlarından uzaktır. Greyhound'a gidip bütün azınlıkları bize bırak. Bütün kanepeyi kaplayıp uykuya dalar. Rüyaları diktafon makineleri gibi doktorun sesini ve dokunuşunu tekrarlar. Otobüs hızla uzaklaşırken kız bütün kitaplarını doktoruna ithaf etmeye yemin eder. Daha sonra insanlar bu doktorun jinekoloğu ya da ortopedi doktoru olduğunu sanmamaları için bana ağlamak için özgürlük, uçmak için azim ve ölmemek için 10 neden veren Doktor Y'ye diye imzalar. Yazan Miss Fitz. Miss Fitz, bayan uyumlu anlamına gelen Miss Fitz okunuşu uyumsuzlar demektir. Yazarın notu. 19 Nisan Cini. Dün bir araya gelen iki arkadaş gibi olduğumuzu düşündüm. Sadece ben problemlerimden söz ediyordum. Gerçekten çok mutluydum ve eğer terapide olmasaydık daha da rahat olurdum. Yazdığım şeye gülme tarzınız çok hoşuma gitti. Sonra şüphesiz buna kanıt olarak seansı harekete geçirici bir şey olarak kullanmanın adil olup olmayacağını sordunuz. Ve ben sizi bu isteğinizden alıkoydum. Yazdığım şey canlı karikatürden daha büyüktü ve bu şekilde kendimi hem ifşa ettim hem de korudum. Ayrıca korkunç derecede alaycıydım çünkü Bu benim için olması en kolay şey. Sadece daha sonra otobüse giderken önce bununla size ümit verip daha sonra da tartışmayı kestiğim için size hayal kırıklığına uğratmış olabileceğimi düşündüm. Karlı düşünüp kendimi suçlu hissederek seanstaki enerjimin bir kısmını boşaltmaya çalıştım. Ama bunların hiçbiri duygusal değildi. Belki bunun nedeni kendimi gerçekten suçlu hissetmememdi. Hatta bize yardımcı olması için olanları iyi bile karşılıyorum. Bir parçam seansı yüzeysel olarak yargılıyor. Ama gülen ve rahatlayan parçam seanstan çok zevk alıyor. Dün siz ortaya koyana dek kendimi coşkulu olarak düşünmemiştim. Ama seansın sonuna doğru yıpranmaya başladım. Doğru yolu bulmak ve takip etmek için bir şeyin peşinden mücadele edemeyecek kadar tembelim. Bunun yerine kendim sarmak için eski örtülerime teslim oluyorum. 23 Nisan, Doktor Yalom. Şimdiye kadar geçirdiğim en sıkıcı seanslardan biri. Dakikalar sonu gelmeyecek şekilde uzadı. Birdenbire artık konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış gibiydi. Sanki Ginny geçen yılki bütün görüşmelerimizi taramış, her birinin en sıkıcı bölümlerini almış, büyük bir top haline getirmiş ve bir saat boyunca ofisimde bu topu zıplatmış gibiydi. Kötü bir gece geçirmiştim, kendimi çok iyi hissetmiyordum ve sorunun ben olup olmadığımı düşünüp duruyordum. Ama sanmıyorum. Bugün birçok şey olmuştu ve başka her şeyle uğraşacak güçteydim. Sadece Ginny üzerinde çalışacağımız bir konu getirmemişti ve ben de onun bir şeyleri tartışmasına yardımcı olacak bir yol bulamıyordum. Aslında içeri girmiş ve ne konuşacağını bilmediğini söylemişti. Bir kez daha bu konuyu düşünmüş ve sonunda vazgeçip bir şey planlamamaya karar vermişti. Takvime bakıp programımızı yapmayı teklif ettim. 8 seansımız kalmış gibiydi. Sadece yazı değerlendirmek için sonbaharda beni tekrar görebileceğine dair güvence istiyordu. Ayrıca Avrupa'dayken bana yazmayı düşünüyordu. Sonra şakayla karışık olarak Haziran ayındaki birkaç seans hakkını Eylül'de kullanıp kullanamayacağını sordu. Onu Eylül'de görmek istediğimi ama sadece yazı gözden geçireceğimizi söyledim. Haziran'ın bitiş olduğunu netleştirmek istiyordum. Sonra Carl'ın terapiye başladığını ve bunun yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. Carl'ın gördüğü ilgiyi kıskanıp kıskanmayacağını merak ediyordu. Belki bazı inandırıcı şikayetler üretmek zorunda kalacaktı. Ondan sonra kocaman köpüklü bir hiç. Bir şeyden her söz edişinde ve ben buradan bir şey çıkarmaya çalıştığımda hiçbir şey olmadığını görüyordum. Son seansla hissettiği mutluluk birkaç gün sürmüştü. Geriye kalan zamanımızı faydalı bir şeyler için kullanması gerektiğini biliyordu. Arkadaşları, annesi ve babasıyla bir uzlaşmaya varması gerektiğini söylüyorlar. Pekala, uzlaşmaya varmak teriminin ne anlama geldiğini bulmaya çalıştım. Hiçbir fikri yoktu. Ben onu zorladıkça elde edecek bir şey olmadığını daha çok fark ediyordum. Çeşitli karşılaşma gruplarına giden bir arkadaşı vardı ve gerçekten kim olduğunu öğreniyordu. Bunu araştırmaya çalıştım fakat karşılaşma grubu neşesinin artık kendisi için faydalı olmayan bir şey olduğunu söyledi. Carl'ın kendisine yönelik bazı aşağılamalarına cevap vermeyişi hakkında konuştu. Bayat ve besleyici değeri olmayan materyal. Hayatında daha fazla şey yapması, fırsatları değerlendirmesi, daha dik oturmak gerektiğine dair duyguları hakkında konuştu. Artık onun neden söz ettiğini bilmiyordum ve etrafını kuşatan bütün gerekliliklerle yüzleştirmeye çalıştım onu. Aslında bunların annesinin sesi olup olmadığını sordum. Sanırım içimi rahatlatmak için her şeyin yolunda gittiğini söylemesini istiyorum. Ama benim yargılarıma göre her şey zaten yolunda gidiyor. O kadar iyi ki kendisine hasta olarak sunmada zorluk çekiyor. Sadece birkaç tane hoşnutsuzluk verici alan var. Bazı konularda Carl'a karşı koyamaması ve bir tanesinde lezbiyen temaların bulunduğu bazı rahatsız edici rüyalar gibi. Ama ben Ginny ile rüyalarını çok fazla çalışmamıştım çünkü o zaman rüyaların arkasına saklanıyordu ve ben onu anlamak yerine bulmaya çalışıyordum. Terapinin bu aşamasında rüyasını olduğu gibi anlayabiliyordum. Beni sonu olmayan bir terapiye çağırıyor. Sadece kulaklarımı kapatıp hep böyle rüyalar göreceğini söyledim. Bu insan olmanın bir parçasıydı. Ne hakkında konuşmak istediğinden emin değildim. Belki gerçekten bitirmiştik ve ben çok fazla uzatıyordum. Herhalde bu seanstan sonra gerçek bir yatıştırıcı alacaktır. Benim ağzımda şimdiden kötü bir tat var. Ona yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadığımı hissediyorum. Denediğim her şey isteksizdi. Çünkü yardımı olmayacağını önceden görüyordum. 23 Nisan, Cini. Seansı takip eden geceyle karıştırdım. Seansın zevkini tüketen daha çok gece oldu. Ertesi sabah sizden nefret ederek uyandım. Seanstaki durumum, düşüncesiz, neşeli, tatsız, içimde işlerin nasıl gittiğinden habersiz, sizin bulmanızı istiyorum. Yeni şeyler ortaya koymuyorum. Razıyım. Evet, mutluydum diyorum. Evet, üzgündüm. Duygusal olmaktan çok anekdotlara dayanıyorum. Kukla durumu. Her neyse. O gece en kötü rüyalarım ortaya döküldü. K, onun yanında neden bu kadar çekingen olduğumu, onunla konuşmaktan neden korktuğumu ve eğer ondan böylesine korkuyorsam bu kadar uzun süre onunla nasıl kaldığımı sordu. Bunlar açık şeylerdi. İçimden bunları hep düşünüyordum ama siz kendimi bir hiç için azarladığımı söylediniz. Bu son o aylarda içimde bulunan korkunç derecedeki durgunluk özelliği seansla fark edilmeden kalmadı. Seansta olduğu gibi söyleyeceklerimi arka plandaki sesler ve alaylar eşliğinde zihnimde çalmadan hiçbir şey söyleyemiyorum. Seansta canlılığımı kaybettiğimde ve siz ne düşünüyorsun diye sorduğunuzda başım birden dikleşiyor, sırıtıyorum ve bir şey söylüyorum. Ve bu ilerleme, öyle mi? Başımı tekmelemeli ya da beni dışarı atmalıydınız. Sizin yüzünüzden ıstırap çekmeyi, duygularımı, mobilyalarımı ve yiyeceğimi paylaşmadığım sizinle acımı denemeyi tercih ederdim. Deneme vakası olarak bunu cesaretle karşılamayı ve şu anda yani geceleyin kedere gömülmek zorunda kalmayı tercih ederdim. Kaan'ın yönünden ilk sessizlik, eleştiri ve ihtiyaç iması beliriyor ve en bunaltıcı korku patlıyor. Ve beni dibe çöken bir demir gibi 8 saat ölü olarak tutuyor. Uyuyamıyorum. Kaderimin en kötü köşelerini hayal ediyorum. Her şey olurken ve bana bir şey sorulurken bile bol bol fantazi kuruyorum. Günü atlatmamı sağlayan iyi özelliklerden nefret ediyorum. Üniversitedeki yatılı gecelerinin benden bir şey talep eden her türlü denemelerin en kötü cinsiyle el ele verirdim. Neyse, bu raporu yazmayı geciktirdim. Çünkü sizinle ya da seansla bir ilgisi yoktu ve bana karşı yöneltilmeli. Siz sadece bizim küçük gevezelik saatimizi paylaşan bir aksesuarsınız. Seansta neden söz ettiğimizi unuttum. Beni nasıl değiştireceğinizi sordum. Bu dolgu maddesiydi. Siz benim daha güvenli olabileceğimi söylediniz. O evet, bir şeyin yanlış olduğunu düşünmenin benim için çok zor olduğunu söylediniz. Ne komik. 3 Mayıs. Doktor Yalom. Bir yukarı bir aşağı, seansların anlamlılıkları bakımından çarpıcı şekilde yer değiştirdikleri konusunda Cini gerçekten haklı. Oldukça garip bir seanstı. Hem kendimi meşgul hissettim, yani insanlarla yapmam gereken şeyleri yapıyordum, çalışıyordum çünkü dişlerimi geçirebileceğim bir şeyler vardı ve diğer taraftan Cini için samimi şekilde üzülüyordum. Belki de gerçekte hiçbir şeyin değişmediği, her zamanki gibi yine her şeyi berbat ettiği, belki de davranışçıların haklı olduğu ve sadece davranışlarıyla uğraşmam gerektiği, Cini'ye nasıl değişeceği ve nasıl davranacağı şeklindeki talimatlar vermem gerektiği duygusundan kaçamıyordum. Seansın ilk 15-20 dakikasında ısrar eden bunaltıcı bir duyguydu bu. Ama sonra her şey daha fazla anlam kazanmaya başladı. Bugünkü seansın en önemli olayı geçen haftaki son görüşmemizden sonra ortaya çıktı. O gece Cini ve Carl yataktayken Carl, Cini benden neden korkuyorsun diye sormuştu. Görünüşe göre Cini durumu çok kötü idare etmişti. Carl'a cevap verememiş, Carl onu zorlamıştı. Cini sonunda korkunç bir başarısızlık duygusu hissetmiş ve işler gitgide kötüleşmişti. Bu konuda pek çok düşüncem vardı. Çoğunu da Cini ile paylaştım. Birincisi, söz konusu olanın uzun süre beklemiş bir davetiye olduğunu söyledim. Her zaman o ve Carl'ın gerçekten konuşmalarının olanaksız olduğu konusunda sızlanırdı. Korkuları ve duygularını bastırması gerektiğini, çünkü Carl'ın böyle istediğini söylüyordu. Ve şimdi Carl açık sözel konuşma için şüphe götürmez bir davetiye çıkarmıştı. Buna nasıl cevap vereceği konusunda öneriler getirerek bu konuda rol yapması çalışması yaptık. Gerçekten korktuğu şeyi dile dökmesine yardımcı olmaya çalıştım. Onu felç eden ve suskunlaştıran bu korku neydi? Carl'ın kendisini terk edeceğinden korktuğunu söyledi. Ama yaptığı her şeyi eleştirdiği için onun varlığından da korkuyordu. Rol yapma sırasında söylediği her şeyi destekledim. Söylenen hemen hemen her şey sessizlikten ve cinninin Carl için her zaman olduğunu hayal ettiğim gölge ve damlacık olmasından daha iyiydi. Belki ona çok yüklenmiştim ama söyleyecek çok şeyi olduğunu ve bunların Carl'ın duymak istediği şeyler olduğunu anlamasını sağlamaya çalışıyordum. Ancak çok fazla destekleyici göründüğümü sanmıyorum. Rol yapmaya devam etmeyi mi istediğini, yoksa benden neden korktuğu konusunda konuşmayı mı istediğini sordum. İkinci seçenek gerçek hayat ortamına daha fazla uyuyordu. Bunu yapmayı tercih edeceğini söyledi. Böylece ona benden neden korktuğunu sordum. Değişmediği için ondan sıkılmış olmam gerektiği için mi korkuyordu? Ya da geçen hafta olduğu gibi davrandığı için mi korkuyordu? Geçen haftadan sonra kötü bir şey olacağını, hiçbir şeyi ciddiye almadığı için onu cezalandıracağımı mı hissetmişti? Geçen hafta olduğu gibi bazen tiksinti duyduğumu kabul ettim ama genel olarak duygularım bu yönde değildi. Sonra onun için bir yorumda bulundum ki sanırım doğru bir yorumdu. Carl'la başarısız olmaya devam ederek sihirli bir şekilde beni yanında tutmaya çalışıyordu. Büyümeyi, değişmeyi reddediyordu ve bu yakın olan bitiş tarihine karşı bir tepkiydi. Gülümseyerek böyle söyleyeceğinizi biliyordum dedi. Ama pek fazla ilerleyemedik. Carl'ı uzaklaştırmak isteyip istemediği konusunu konuştuk. Carl kendisini eleştirdiğinde ona nasıl cevap vereceği konusunda bazı talimatlar verdim Ginny'ye. Neden Ginny'ye karşı genelde bu kadar eleştirel olmak zorundaydı? Neden Ginny Carl'a karşı eleştirel olamıyordu hiç? Carl kendisinin bulaşıkları yıkama tarzını eleştirdiğinde ona ne söylemek istediğini sordum. Bazen cehenneme git demek istediğini söyledi. Eğer Carl olsaydım hiçbir şey yerine bunu duymayı tercih edeceğimi söyledim. Böylece bir kez daha sikloterapinin sonu gelmez bir biçimde dönüp duran dizisi içinde Ginny'ye moral verici kısa bir konuşma yaptım ve elinde iri yastık gibi boks eldivenleriyle ringe gönderdim. Çok çaresiz olduğunu hissetmeme neden oluyor. Gelecek hafta Carl'ı seansa getirmeyi ciddi şekilde düşünmesini söyledim. Eğer Carl isterse bunu yapacağını söyledi. Bu büyüleyici bir saat olurdu. 3 Mayıs Ginny. Seans benim için yararlıydı. Daha aktif bir rol aldınız. Carl'ın bana neden ondan korktuğumu sorduğu fiyaskosundan size söz edince rol yaptık. Carl soruyu sorduğunda donup kalmıştım ve her ne düşündüysem bunu söyleyemedim. Uzaktan kumandaya bağlı gibiydim. Yardıma olacak bir şey yapamayacak kadar kendimi yemekle meşguldüm. Ama bu kez siz bana neden korktuğumu sorduğunuzda bu cümlenin bana dokunmasına izin vardı. İçimden gevezelik etmeyi bırakıyorum. Başımın içinde bir boşluk oluşuyor ve daha iyi bir şey beni etkisi altına alıyor. Konuştuğum ve içime gömmediğim sürece Carl'ın sorusuna karşılık söyleyeceğim her şeyin bir yanıt olduğu konusunda bana güven verdiniz. Terapiye ihtiyacım olduğunu göstermek için bu fiyaskoyu hazırladığımı düşüneceğinizi bilmiyordum. Ama biraz düşününce tam düşündüğünüz gibi görünüyor. Sanırım ilk kez yanıldınız. Açık konuşmama gibi kötü bir alışkanlığım var. Ortadan yok olma alışkanlığı. Terapideki bunca zaman benim gibi doğru yolu bulmak istemeyen biriyle sersemletici bir şekilde dolanmak gibi bir şey. Carl'a cevap veremedim. Size de genellikle cevap veremiyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Üzerime gelinmesinden hoşlanmıyorum. Sizinle daha başarılı olsaydım Carl'la da olurdum. Ya da tam tersi. İçinde bulunduğumuz hareketsizliği sürdürmek istediğim için bu kadar sık başarısız oluyor değilim. Seans için daha önce ne hissettiğinizi, tiksinti duyduğunuzu söylediğinizde bunun benim üzerindeki etkisi çok büyük oldu. O anda değil. Sonra bunun hoş olduğunu düşündüm. Ama o zamandan beri bunu düşünüp duruyorum. Tiksinti duymak, kendimi kötü hissetmeme neden oluyor. Sadece kendimi düşünüyorum. Düşündüğüm şey başkalarının ne düşündüğü, keşke tepkinizi hayal etmek yerine gerçekten bilseydim. O zaman ne diyeceğinizi biliyorum. Sor. Sizi kuvvet gösterimin hedefi yaptığım için duyduğum suçluluğu azaltmak amacıyla bu yaz sizin için bir yazı yazdığımı hayal ettim hemen. Yazdığım raporlardan daha iyi olacaktı ve sonbaharda vererek sizi en az bir kez daha görmüş olacaktım. Fantazi bozuluyor. Diğer insanlar hakkında konuşarak onlara nasıl takıldığımı düşünüyorum ve bunu yazmak zorunda olmadığım için memnunum. Karlı getirmenin kimin önerisi olduğunu hatırlamıyorum. Sizin önerdiğinizi söylemek iyi bir tahmin olurdu. Oldukça cömert bir öneri. O sırada bunun harika olacağını düşündüm. Eskiden bundan ne kadar korktuğumu düşününce dün sizden ne kadar esinlendiğimi görebilirsiniz. Sonra en kötü korkularımla ilgili bir espri yaptınız. Karla benim ne zaman evlenme niyetinde olduğunu sorduğunuz oldu bittiye getirme seansı. Beşinci, önceki terapist, anne babam ve benimle bir seans yaptığında benim hiç konuşmamak çok komikti. Resmi duvarda asılı olan küçük bir tanrıça gibiydim. Oradaki bir bilinçtim. Ortadaki bana karşı her iki yandan geliyorlar, yüzüm kızarıyor, her şeyi alt üst ederek karıştırıyorlar. Eve döndüğümde yalnızca 4 seans kaldığını düşündüm. Birini bile boşa harcamaya, paylaşmaya, birkaç adım daha ötesine geçmeme karşın lekesiz bir genç kızı oynamaya dayanamazdım. Eğer Karl gelirse çok iyi olmasını istiyordum. Yapılacak doğru şey bu olduğu için seansını feda eden bir ermiş gibi hissediyordum kendimi. Ama üçümüz birlikte iyi bir seans olacağını hayal ediyorum gerçekten. 6. Bölüm. Her gün biraz daha yakın. 10 Mayıs, 21 Haziran. 10 Mayıs, Doktor Yalom. Dünyaya giriş. Bugün çok farklı bir şey oldu. Jeannie, Karl'ı kendisiyle birlikte getirdi. Bütün gün çok yorgundum ve bir gece önce çok az uyumuştum. Bu yüzden Jeannie'yi almak için uyuşuk bir şekilde gittim bekleme odasına. Birdenbire Jeannie'nin yanında oturan bu adamı gördüm ve onun Karl olması gerektiği kafama dank etti. Geçen seansın sonunda onu getirmesini ciddi şekilde teklif etmiştim Jeannie'ye. Ama geçmişte bu önerilerime hiç kulak asmamıştı. Bu yüzden Karl'ı davet etme cesareti göstereceği ve Karl'ın da bu daveti kabul edeceği hiç aklıma gelmemişti. Daha önce bu öneriyi düşündüğümüzde Jeannie Karl'ın bu fikri ciddiye alacağını düşünmediğini söylemişti. Her nasılsa Karl buradaydı işte. Yorgunluğum ve uyuşukluğum hemen kayboldu ve bütün seans boyunca bir ilgi dalgasıyla sürüklendim. Aslında uzun, çok uzun zamandır geçirdiğim en ilginç saatti. Karl benim beklediğimden çok farklıydı. Neredeyse büyük bir kesinlikle onu siyah saçlı, sert görünümlü, sakallı biri olarak hayal etmiştim. Yani bana yakın ya da meydan okuyan ya da düşman olacak biri. Aslında bunların tamamen tersiydi. Memnunluk verecek düzeyde açık, serbest, nazik, uzun düz saçlı, aşırı derecede yakışıklı bir adamdı. Jeannie güzel bir şekilde giyinmişti ve ben bu son derece çekici ve söyledikleri her şeye rağmen birbiri için sıcak ve sevecen duygularla dolu iki insanla birlikte olmaktan büyük zevk alıyordum. Görüşme sırasında ara sıra hafif kıskançlık sancıları hissediyordum. Çünkü Jeannie'yi hep benim olarak düşünmüştüm ve birdenbire bunun nasıl çarpıtılmış bir yanılsama olduğunu gördüm. Benden çok Karl'a aitti o. Karl bütün gün boyunca onunla birlikte yaşıyordu, geceleri onunla uyuyordu ve ben onunla sadece bir saat geçiriyordum. Ama bunlar sadece geçici duygulardı. Karl'la çok ilgileniyordum ve konuşmanın çoğunu da o yapıyordu. Seansın başında ben kahvemi içerken belirgin bir kendine güvenle kendisinin de kahve alıp alamayacağını sordu. O zaman ona kahve teklif etmeyi ihmal ettiğimi fark ederek kahve odasına götürdüm. Orada büyük bir kendine güvenle kahvesini aldı. İkisi arasında problemleri gözden geçirmemizi teklif ederek başladım. Ve kısa bir süre içinde zamanı oldukça yapıcı bir şekilde kullanmaya başladık. Canlılık verici bir açıklıkla Karl, Jeannie'nin başarısızlıklarına kızgınlığını dile getirdi. Kötü yıkanmış tabaklar, kötü pişirilmiş yemekler vesaire, Jeannie'nin daha becerikli ve etkin olmasını istiyordu. Jeannie bugün mutfağın kusursuz olduğu iddiasıyla karşılık verdi. Bunun üzerine Karl biraz daha yüksek seviyeli bir talebe geçti. Jeannie'nin dış dünyadaki problemlerle baş edebilmesi, Jimmy bir süredir benim tam olarak takdir etmediğim bir şey söylüyordu ki bu Card'ın ona söylediği bir şeydi. Olduğundan başka bir şey ol, farklı ol, aslında tam benim gibi ol. Zamanı kollayıp sonunda bunu Card'la ifade ettim. Kendisine saldırılmış gibi hissetmemesi için bunu yumuşak bir şekilde söylemeyi istedim. Çünkü Jenny ve ben birlikte uzun süre geçirdiğimiz için kendisini huzursuz bir yabancı gibi hissedeceğini düşünüyordum. Bununla birlikte yorumumu çok, çok kolay bir şekilde kabul etti. Daha sonra Jenny için ayrıntılı bir şekilde açıkladığı ideallere sahip olmasının yanı sıra kendisi için de güçlü ideallere sahip olduğu ve kendisinde hoşlanmadığı belirli özellikleri Jenny'de gördüğünde en güçlü tepkiyi verdiği sonucuna ulaştık. Jenny'nin yumuşak başlılığından ve pasifliğinden hoşlanmıyordu ve bu özellikleri kendisinde gördüğünde tiksiniyordu. Bugün Jenny ile gurur duydum, çekinmeden konuşabildi, Carl'a cevap verdi. Hatta onun kendisini terk etmesi konusunu bile ortaya koydu ama bunu o kadar çabuk söyledi ki neredeyse üstünkörü geçildi. Seansın sonuna çok yaklaştığımız için böyle yüklü bir konuyu açmaya isteksizdim. Jenny Carl'dan ne kadar korktuğunu söyledi ve Carl onu korkuttuğunu, belki de bunu bilerek yaptığını itiraf etti. Zekiydi. Kendi standartlarını Jenny'ye koymanın bir bedeli olduğunu biliyordu. Jenny, Carl'ın görmeyi istediği yeteneklerini bastıracaktı. Bunun Carl için oldukça önemli bir kavrayış anı olduğunu düşünüyorum. Tüm bunları duydu ve inanıyorum ki zihnine kaydetti. Carl, kapalı, savunmacı bir insan değil ve sanırım terapide iyi çalışırdı. Görünüşe göre bazı ciddi kişilik problemleri var ve anne babasının ondan olmasını beklediğini sandığı kişi olmak için amansız bir dürtüye sahip. Önünde uzun bir terapötik çalışma var ama yeterli ego gücü yok. Jenny'nin bir sonraki raporunu görmek için sabırsızlanıyorum çünkü bu seansın bana karşı aktarımı ve Carl'ın karşısındaki bana olan duyguları bağlamında ne anlama geldiğini merak ediyorum. Nedense Carl'ı hep küçümsenmiş, hiç takdir etmemiş ve Jenny'nin potansiyel olarak ne kadar iyi bir şeye sahip olduğunu hiçbir zaman anlamamıştım. Ve bunun tersine Jenny'nin birçok yönden Carl için ne kadar çekici olduğunu görebiliyordum. Seansın sonunda başka zamanlarda da bu şekilde özgürce konuşup konuşamayacaklarını sorarak seansın yapıcı bir seans olduğu şeklindeki duygumu doğrulamaya çalıştım. Alkışa ihtiyaç duymaktan hiç vazgeçmeyecek miyim ben? Tabii ki hayır dediler. Şu anda çok daha özgürce konuşuyorlardı. Yeni seçenekleri açık tutmak için bunu geleceğe taşımaya çalıştım. Jenny'ye Carl tarafından susturulduğunu hissettiğinde bunu ona söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Jenny yapabileceğini sandığını söyledi. 10 Mayıs, Jenny. Beni karşılamak için hazır bir şekilde gelirken Carl'ı görerek şaşırdığınızı görmek çok komikti. Doğal olarak ne olacağını düşünmemiştim. Kaçınılmazı aldırmıyordum. İkinizle de gurur duyuyordum. Ve sessizliğim bazen bana karşı bir suçlama gibi görünüyor. Bu yüzden çabuk çabuk konuştum. Birçok şey öğrendim. Carl'a karşı davranışımı anladığım bir an vardı. Carl'ın söylediği kadar tatminsiz olduğunu düşünmemiştim hiç. Ve daha sonra ümitsizlik ve öfke duyacak kadar düşündüm bu konuyu. Kendimi nasıl alışveriş, yemek pişirme ve temizlemek ya da temizlememekle ilgili karşılıklı şikayetlerle nasıl sarmaladığımı ve bu tüm gün süren eğlencenin hiç takdir edilmediğini fark ettim. Tabii ki terapide her zaman abarttığımı ve olayı büyütmeye çalıştığımı biliyordum ve belki izleyici lüksüne dayanarak Carl'ı abartmıştım. Bütün eleştiriyi bana yönelten Carl'la her şeyin nasıl tek taraflı olduğunu vurgulayıp durdunuz. Bütün duygularım bir zamanlar benim hakkımda düşündüğü bir şeye karşı tepkilerimdi. Onun bütün hedefleri o ve benim bütün hedeflerim bizdik. Carl'ın beni engelleyeceğini hiç düşünmemiştim. Ama belki de doğrudur bu. Ona en acı veren yerden vurmak için bardağı bilerek kirli bıraktığım şeklindeki düşünceniz bence yanlıştı. Tabii ki her şeyi yarım yaparak, bitirmeyerek insanlara hep bıktırmışımdır. Gücümü yitiriyorum ama bunu istemeden yapıyorum. Yarım soluklar alıyorum. Hiçbir zaman tam olarak soluk vermiyorum. Ortaya konan onca şeyle birlikte seans sonrasında kendimizi canlı hissediyorduk. Konuşulanları düşünürken şamandıralarımın bazıları korkunç bir anafora kapıldı. Carl beni bırakmasından o kadar korkuyor olmamın kendisini kuşattığını hissetmişti. Yani benden ayrılırsa dağılacak oluşum onu etkilemişti. Kendi hayatım olmasını istiyordu. Bu zayıflığın benim en değersiz yanım olduğunu düşünüyordu. Kendi hayatım olmasını istiyordu ve bu cümleyi onun için bitiriyordum neredeyse. Böylece benden ayrılmaya korkmayacaktı. Durum tersine döndü. Sizi hep Carl'ın tacizinden koruduğumu düşünüyordum. Ama o sizin harika, zeki olduğunuzu düşündü. Bir kez daha gelebilmeyi dilediğini söylediğinde neredeyse bayılıyordum. Onu getirmemeyi düşünmenin benim için zayıflık olacağını söyledi. Seans gerçekten hoşuma gitti ve size müteşekkirim. Benim gerçek dostum gibiydiniz. 10 Mayıs Carl. Ne bekleyeceğim konusunda gerçek bir fikrim yoktu ama kısa bir süre önce grup terapisine başladığım için büyük bir olasılıkla hissedecek olduğum endişe hali azalmıştı. Ama yine de tam olarak göremediğim, daha önce hiç görmemiş olduğum yeni bir bölgeye girdiğimi hissediyordum ve gerçekten orada olup olmadığını şimdi görecektim. Kahvenizi gördüm ve ben de bir tane istedim. Sanırım kahveden çok kendimi toparlamayı istiyordum. Üçgen şeklinde oturdunuz. Siz tepe noktasındaydınız. Yani arkanızı kısa duvara vermiştiniz. Ginny ile yan yana oturmamız gerekip gerekmediğini düşünüyordum. Ama kısa süre sonra karşı karşıya oturduğumuza sevindim. Daha serbest bir şekilde konuşabilmemi sağladı bu. Ve ikinizden de bu kadar uzak oturmaktan çok büyük rahatlık duydum. Hareket edecek bir alanım vardı. Ve ne söylersem söyleyeyim, daha önce hiç söylenmemiş bir şey de olsa size ya da Ginny'ye yönelik görünmedi. Sanki bir sözcük topunun boşlukta yuvarlanması gibiydi. Ve bu da Ginny'ye topu yakalamak için hazırlık yapma fırsatı veriyordu. Başka hatlara gireceğimizden, büyük duygularımızı daha küçük öfke kutularına sokmaya çalışacağımızdan korkuyordum. Grup terapide olan buydu ve bende onlarla bağlantı kuramama duygusu hissetmeme ve küçük şeyler yüzünden kırılgan ve biraz da histerik hale gelmeme neden olmuştu. Ama konuşmaya başladığımda çekirdekten çıktığımı ve söylediklerimin tam olarak hissettiğim şeyler olduğunu hissettim. Ara sıra bunları neden daha önce söyleyemediğimi düşündüm. Bazı yorumlarınız bizi keşfedilmemiş köşelere doğru yöneltti. Sanırım rahatlığımın bir kısmı Ginny ile sizin bana karşı olmadığınızı fark etmemdi. Siz Ginny'den benim hakkımda, benim Ginny'den kendi hakkımda öğrendiğimden daha fazla şey öğrenmiştiniz. Eğer öyle bir durum ortaya çıkarsa kavga etmemeye karar vermiştim. Çünkü son zamanlarda birkaç kez kendime güvenim parçalanmıştı ve bunun sonucu iyi olmuştu. Ama şok ve şaşkınlığımızla geçen bir saat ve sonraki birkaç gün ya da bunu atlatmamız ne kadar sürecekse o kadar günün düşüncesi pek cazip değildi. Bunun olmayacağını gördüğümde devam etmek istedim. Ara sıra çok fazla konuştuğumu hissettim ama aynı zamanda bu önemli şeyleri aynı şekilde bir daha söyleyemeyeceğimden de endişeleniyordum. Hala bir zamanlar olduğum gibi bir dinleyici olmadığım için endişeleniyordum. Her zaman eğer geri çekilir ve insanları dışarıda bırakırsam içeri girmek için zorlayacaklarını düşünürdüm. Bunun yerine sanırım onlar sizi dışarıda bırakıyorlar. Ama seans sırasında duyulduğumu hissettim ve bu neredeyse sarhoş etti beni. Diğer taraftan bu raporu yazarken kendi cevaplarım ve güdülerimle Ginny'nin kendini nasıl hissettiğinden daha fazla ilgili olduğumu fark ettim. Ve sanırım bir gün ve bir şekilde bunun insanlara karşı davranış şeklim mi olduğu, yoksa sevgililerime karşı davranış şeklim mi olduğu, yoksa sadece Ginny'ye mi bu şekilde davrandığım sorusuyla karşı karşıya kalacağım. Eğer sonuncusu doğruysa ve bu onu terk etmem gerektiği anlamına gelirse, bu iki paradoksal neden yüzünden çok zor olurdu. Bir taraftan hayatla tekrar tek başına yüz yüze gelme korkum olurdu. Ama diğer taraftan kendimi kapana kısılmış hissederdim. Çünkü onu terk edersem Ginny'nin yıkılacağını düşünüyorum. Birlikte geçirdiğimiz bunca zamandan ve günlerini benim etrafıma inşa etmesine izin verdikten sonra onu tek başına bırakmak benim için son derece zalimce bir davranış olurdu. Kendi iyiliğim için onu terk etmekten onun iyiliği için korkardım. Bu yüzden gitgide huzursuzlandığım bir odanın içinde bir ileri bir geri gidip geliyorum. Aynı zamanda kapının dışında ne bulacağımdan, en azından Oda tanıdık ve çoğu kere güven verici ve ben ayrıldığımda odada ne olacağından korkuyorum. Sizin ofisinizden çıktıktan sonra bu konuyu Ginny ile bir süre konuştuk ama ne yapacağımdan emin değilim. Sıklıkla beni kızdırdığında onu yüzeysel değerlerle yargıladığımı ve bunu şimdiye kadar çoktan aşmış olmam gerektiğini düşünüyorum. Şu anda da düşüncelerim bu yönde. Kendi kendime bu, onun ve benim değersizliğim gibi görünse de hissettiğim şeyi, Ginny benim henüz üzerimden atamadığım liseli tarzı sakinliğe uymadığı için hissettiğimi söylüyorum. Ve kendimi ve hayatı, gördüğüm şeyin bir elması mı yoksa bir parça camdan yansıyan gün ışığı mı olduğunu söyleyebilecek kadar iyi tanımıyorum. 24 Mayıs, Doktor Yalom. Son seanstan sonra Ginny'yi yalnız mı yoksa Carl'la birlikte mi beklemem gerektiğinden emin değildim. Ama ikisi yine birlikte geldiler ve ondan istemediğim halde Carl'ın uzun bir rapor getirmesi oldukça şaşırtıcıydı. Ginny özür diler bir tavırla kendisininkinin dağınık bir durumda olduğunu ve henüz temize çökemediğini söyledi. Olağan dışı bir huzursuzluk içinde gibi görünüyordu ve bana verip vermemesi gerektiği konusunda kararsızdı. Bu açılış, görüşmenin geri kalanında Ginny'nin davranışlarının doğru bir belirleyicisi oldu. Seans, Ginny'nin son seansın çok iyi ve eğlenceli olduğunu ve seanstan sonra da önemli miktarda konuşma yaptıklarını söylemesiyle başladı. Bu görüşmenin başka ne gibi yansımaları olacağından emin değildi. Ama artık daha çok konuşup, daha çok kavga ettiklerini biliyordu. Bu tartışmaların içeriğini sorduğumda büyük bir hızla önemli malzemenin içine daldık. Konuşmaların büyük bir bölümü Carl ve benim aramdaydı. Ginny büyük ölçüde bir kenarda kaldı. Bir süre sonra kendisini yorgun hissettiğini ve nedense konunun dışında kaldığını söyledi. Çünkü o gün gözlerini muayene ettirmiş ve yeni bir işe girmişti. Bütün hikaye bu değildi. Carl hemen Ginny'nin yıkılmasından korktuğu için ondan ayrılmaya korktuğu konusunu işledi. Bu çift için çekirdek bir konu varsa o da buydu. Ginny ve ben sayısız kereler neden Carl'la ilişkilerinin geleceği konusunda konuşamadığı hakkında tartışmıştık. Orada öylece oturup Ginny'nin aylardır ortaya koymaya cesaret edemediği konuyu son derece doğal bir şekilde tartışmalarını seyretmek çok zorlayıcı bir deneyimdi. Carl eğer onu terk ederse Ginny'nin depresyona girip paramparça olacağından ve ona ne yaptığını fark ettiğinde kendisinin de büyük bir suçluluk duygusu içine gireceğimden korkuyordum. Ayrılığın onun üzerindeki etkilerini sordum ve kendisi için de aynı şeyden korktuğunu söyledi. Hiçbir zaman tek başına yaşamaktan hoşlanmamıştı ve bunu yapmak istediğinden emin değildi. Ama mücadele onu çekiyordu. Tamamen kendine yeterli olmada başarılı olmamasının bir yetersizlik olduğunu hissediyordu. Benim düşünceme göre ayrılmaktan korktukları için birlikte yaşamaları bir ilişki için eksik bir temeldi ve bunu söyledim. Böylesi zayıf bir temel üzerine inşa edilen bir şeyin dayanıklı olacağını düşünemiyordum. Seans boyunca Ginny'yi konuşması için zorlayıp durdum. Böylece Carl onun ne düşündüğünü bilecek ve zihnini okumaya çalışmak zorunda kalmayacaktı. Bunun iyi bir örneği kısa bir süre önce yaşadıkları uzun bir tartışma konusunda ortaya çıktı. Tartışma burada söz edilemeyecek kadar ayrıntılı. Ama Ginny'nin arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istemesi ve Carl'ın bunu reddetmesiyle ilgiliydi. Carl daha sonra gitmeyi kabul etmiş ama Ginny'nin asık yüzünden çok üzgün olduğunu anlamıştı. Sonuçta ikisi de kötü zaman geçirmişlerdi. Olayın birbirleri için ne kadar önemli olduğunu birbirlerinden öğrenip her ikisinin ihtiyacı içinde yer açacak ortak bir karar vermeleri mümkün değil miydi? Söylemek yapmaktan daha kolay dedim kendi kendime. Karımla yaptığım tartışmaları düşününce. Carl'ı kendisine bağlı tutmanın tek yolu olduğu için Ginny'nin kırılgan görünmeye yatırım yapmış olabileceğini söyledim. Ginny'nin bundan hoşlanmadığı açıktı. Aslında bu benimle ilişkisi hakkında sık sık yaptığım yoruma benziyordu. Yani beni yanında tutmak için hasta kalması gibi. Seansta bir ara Carl'ın iddialarını şiddetli bir şekilde çürütürken o kadar da kırılgan olmayan hatta yürekli bir Ginny gösterdi bize. Carl yazdığı bir makalenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu Ginny'nin anlamadığını söyleyince Ginny neredeyse öfkeyle karşılık verdi. Nereden biliyorsun? ve sonra onun duygularının tamamen farkında olduğunu gösterip başarısız olsa da makale konusundaki kendi endişelerini iletmeye çalıştı. Ginny sahne arkasından bu kadar çok teşvik ettiğim için kendini savunduğunu görmek çok memnuniyet vericiydi. Carl bu kez Ginny'nin yetersizliği konusuna geldi. Kısa bir süre önce gittikleri bir partiden söz etti. Ginny görünüşe göre herkesin anladığı bir espriyi anlamayarak kendini aptal durumuna düşürmüştü. Ginny ofisimde çok utandı. Espriyi neden yanlış anladığını bilmiyordu. Ama Carl da çok utanmıştı. Aslında üçümüz de bir mahcubiyet örgüsüne dolanmıştık. Bu sıkıntılı sahneyi nasıl yapıcı bir şeye çevireceğimi bilmiyordum. Sadece değişiklik için yapılan bütün taleplerin tek yönlü olduğunu gösterebildim. Carl hep Ginny'ye değişmesi yönünde taleplerde bulunuyordu. Ama Ginny hiçbir zaman ondan aynı taleplerde bulunmuyordu. Ginny, Carl'da değişmesini gerçekten istediği şeyin devasa bir Gordion kör düğümüne dönüşmüş olan sürekli kendisini eleştirmesi olduğunu söyledi. Carl utanmış görünüyordu ve gerçekten öyleydi. Nedenini anlamaya çalıştım. Sanırım Ginny ile ilgili taleplerinin gerçek dışı ve haksız olduğunu yeni anlamaya başlamıştı. Ama bu konuda da bir yere ulaşamadık. 5. kaset, 2. yüzün sonu.